Kitabın adı Ölümüne Sadakat, yazarı Nora Roberts. 6. ayrım, 3. bölüm. Peabody, eve dönüş yolunda satın aldığı ürünler ve yiyeceklerle dolu 3 torbadan ikisini öbür eline alıp anahtarını çıkardı. Çok miktarda taze meyve ve sebze, soya karışımı, tofu, kurutulmuş fasulye ve çocukluğundan beri hiç hoşlanmadığı kahverengi pirinçlerden almıştı. Zeke, New York'a gelirken hazırladığı ağzı büzgülü seyahat çantasını yere koydu ve kız kardeşinin öbür eline aldığı 2 alışveriş torbasını kapıp kendi taşıdığı torbanın yanına ekledi. Bu kadar çok şey satın almamalıydın. Senin nasıl yemek yediğini hatırlıyorum. Peabody omzu üzerinden erkek kardeşine tebessüm etti ve kilerinin büyük bir kısmının hiçbir saygın Free Agar'ın tüketmeyi düşünmeyeceği yiyecekler içerdiğini de sözlerine eklemedi. Yağ ve kimyasal yüklü atıştırmalık yiyecekler, kırmızı etle alkol. Burada taze meyve bulmak için hırsızlık yapmak gerekiyor. Bu aldığın elmaların geçtiğimiz 10 gün içerisinde bir ağaçtan toplandığını hiç zannetmiyorum. Zeke ayrıca elmaların organik olarak yetiştirildiğinden de kuşkuluydu. Manhattan'da çok az meyve bahçesi var, evet. Yine de parasını benim ödememe izin vermen gerekiyordu. Burası benim şehrim ve aileden beni ziyarete gelen ilk kişi sensin. Peabody kapıyı iterek açtı ve yerden torbaları almak üzere arkasını döndü. Buralarda bir Free Agar kooperatifi olması lazım. Ben bugünlerde pek kooperatif işi ya da takas yapmıyorum. Zaman yok. Temiz bir maaş kazanıyorum Zeke. Merak etme. Her neyse. Gözlerinin önündeki saçları üfleyerek geriye attı. İçeri girsene. Pek matah değil ama artık burası benim evim. Zeke Peabody'nin arkasından eve girdi ve içerisine şöyle bir baktı. Bel vermiş bir kanepe, dağınık masalar, parlak poster baskıları. Penceredeki gölgelik kapalıydı. Peabody aceleyle koşup gölgeliği açtı. Evi pek manzaralı değildi. Fakat aşağıdaki caddenin koşuşturmacasını izlemekten hoşlanırdı. İçeri ışık vurduğunda, dairesinin her parçasıyla aşağıdaki cadde kadar düzensiz olduğunu fark etti. Ve aniden işkenceci seri katilin zihninin nasıl işlediğine dair hazırladığı bir disk metnini bilgisayarının içinde unuttuğunu hatırladı. Diski bilgisayardan çıkarıp bir yerlere gömmek zorunda kalacaktı. Geleceğini bilseydim evi biraz toparlardım. Niye ki? Evdeyken odanı asla toplamazdın. Zeke ablasına sırıtarak yiyecek torbasını bırakmak üzere küçük mutfağa doğru seyirtti. Aslında ablasının yaşam alanının ablasına benzediğini görmek onu rahatlatmıştı. Evi de kendisi gibi düzenli, gösterişsiz ve yalındı. Zeke mutfaktaki musluğun damla damla su kaçırdığını fark etti. Tezgah üzerinde de yanık izleri vardı. Bunları onun için onarabilirim diye düşündü. Yine de ablasının bunları henüz tamir etmemiş olmasına şaşırdı. Peabody, ben hallederim bırak sen diyerek üzerindeki paltoyu ve şapkayı çıkarıp kardeşinin arkasından mutfağa girdi. Sen gidip eşyalarını yatak odasına yerleştir. Sen burada kalırken ben kanepede uyurum. Hayır, olmaz. Zeke aldıkları yiyecekleri düzenlemek için kafasını dolapların içine sokmuştu bile. Mutfaktaki yiyecek stokunu, özellikle de parlak kırmızı ve sarı poşetlerdeki ikramlık lezzetli patatesleri görüp şok olsa da bundan söz etmedi. Ben kanepede uyurum. Kanepe değil de çek yat aslında, oldukça da geniş sayılır. Peabody kanepe için temiz çarşaflarının olduğunu düşündü. Ama pek rahat değil. Her yerde uyuyabilirim ben. Biliyorum, yaptığın kampları hatırlıyorum. Zeke bir yorgan ve bir kaya ver yeter. 2 dakikada knockout olur. Peabody gülerek kardeşine arkadan sarıldı, yanağını sırtına bastırdı. Aman Tanrım, seni özlemişim. Gerçekten çok özlemişim. Biz, yani annem, babam ve geri kalanımız Noel için eve gelebileceğini umuyorduk. Gelemedim. Kardeşi arkasını dönerken Peabody de bir adım geri çekildi. İşler karmaşıklaştı. Bundan söz etmeyecekti. Nelerin olup bittiğini ona anlatmayacaktı. Ama yakında zaman yaratıp geleceğim, söz veriyorum. Farklı görünüyorsun değil. Zeke koca eliyle ablasının yanağına dokundu. Resmi bir işin var, yerleşmişsin, mutlusun. Evet, mutluyum, işimi çok seviyorum. Peabody elini yanağına getirip kardeşinin elinin üzerine koydu. Sana bunu nasıl açıklayacağımı, nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Açıklamak zorunda değilsin, anlayabiliyorum. Zik, altılı meyve suyu paketlerinden birini çıkararak minik meyve suyu tüpünü açtı. Anlamak her zaman yeterli olmuyordu, bunu biliyordu. Oysa kabul etmek yeterli olabilirdi. Seni işinden alıkoyduğum için kötü hissediyorum. Hiç öyle hissetme. Şeyden beri hiç boş vakit kullanmadım. Şeyden, kutu ve poşetleri raflara yerleştirirken kafasını salladı. Aman, neyse ne. Hatırlayamadım şimdi. Zaten çok işimiz olsaydı Dallas yeşil ışık yakmazdı izin için. Ondan hoşlandım. Karanlık yönleri olan güçlü birine benziyor. Ancak sert değil. Haklısın. Peabody kafasını eğerek kardeşine döndü. Annem rızası olmadan auraları gözetlemen konusunda ne dedi sana? Zeke biraz kızardı ve sonra da sırıttı. Annem senden sorumlu. Ben o kadar yakından bakmadım ve de ablama kimin göz kulak olduğunu öğrenmek istiyorum. Ablan kendi kendine bakıyor ve de çok iyi yapıyor bunu. Sen neden çantanı açıp eşyalarını yerleştirmiyorsun? 2 dakika mı alır? Eh, ben de sana tam 1 dakikada bütün evi gezdirebilirim o zaman. Peabody kardeşinin elinden tutarak oturma odasından yatak odasına götürdü. İşte bu kadar. Bir yatak, bir masa, lamba ve bir de pencere. Yatak topluydu, alışkanlık ve eğitimden gelen bir özellik. Komodinin üzerinde bir kitap vardı. Peabody bir insanın dizlerini karnına doğru çekip de elinde bir cep ünitesi ve diskle yatağında bir şeyler okumayı niçin tercih edebildiğini asla anlayamamıştı. Zeke kitabı ters çevirip de bakınca Peabody bunun dehşet verici, esrarengiz bir cinayet romanı olduğunu hatırlayıp ürperdi. Boozman'ın tatili mi? Sanırım öyle. Her zaman böyle şeyleri sevmişsindir. Zeke kitabı tekrar yerine koydu. İş gelip iyi ile kötüye dayanıyor, öyle değil mi diye? Kitabın sonunda da iyinin kazanması gerekiyor. Benim işime de böylesi geliyor. Evet ama neden kötü hep başrolde? Aslında Peabody bu noktada bütün gördüklerini, yaptıklarını düşünüp iç çekebilirdi. Fakat bunun yerine bakışlarını kardeşinin bakışları seviyesinde tuttu. Kimsenin bu soruya verecek bir cevabı yok. Lakin kötülüğün var olduğunu bilip onun üstesinden gelmek zorundasın. Ben öyle yapıyorum Zeke. Zeke onay anlamında başını öne eğdikten sonra ablasının yüzünü incelemeye koyuldu. New York'a taşınıp ilk üniforma giydiğinde Peabody'ye artık farklı görevlerin verildiğini biliyordu. Başta trafik kazalarıyla, çıkan kavgaları ayırmakla ve kırtasiye işleriyle meşgul olmuştu. Şimdi ise cinayet masasındaydı. Her gün ölüm vakalarıyla ilgileniyor ve bunlara yol açan insanlarla aynı ortamda bulunuyordu. Evet, gerçekten de eskisinden farklı görünüyor, diye düşündü Zeke. Bu koyu ve ciddi gözlerin ardında gördüğü, yaptığı ve hissettiği şeylerin kötü hatırası vardı. İşinde iyi misin bari? Oldukça iyiyim. Birazcık gülümseyebilmişti. Daha da iyi olacağım. Demek ki ondan bir şeyler öğreniyorsun. Yani Dallas'tan. Evet. Peabody yatağının kenarına oturdu ve kafasını kaldırıp kardeşine baktı. Beni asistanlığına almadan önce Dallas'ı inceledim. Hazırladığı dosyaları okuyup tekniğini kaptım. Onunla çalışabileceğimi hiç beklemiyordum. Belki şans, belki kader. Her ikisine de saygı duymak konusunda eğitildik. Evet. Zeke ablasının yanına oturdu. Dallas neler yapabileceğimi, ne olabileceğimi öğrenmek adına bana bir şans verdi. Peabody derin bir nefes alıp yavaşça verdi. Zeke, bize hep kendi yolumuzu çizmemiz, onun peşinden gitmemiz ve bunun için elimizden geleni yapmamız gerektiği öğretildi. Ben de bana öğretilenleri uyguluyorum. Bunu onaylamadığımı ya da anlamadığımı mı sanıyorsun? Hayır, sadece endişeleniyorum. Peabody elini beline doğru götürüp kemerine takılı olan bayıltma cihazına dokundu. Yani sizin ne hissettiğiniz, özellikle de senin ne hissettiğin konusunda endişe duyuyorum. Duymamalısın. Yapman gerekenin bu olduğunu görmek için illaki seni anlamam gerekmiyor. Zaten ailenin en uysalı hep sen olmuşsundur Zeke. Hiç de bile. Zeke omzuyla ablasının omzunu dürttü. İnsan ailenin son çocuğu olunca herkesin nasıl çuvalladığını göre göre büyüyor işte. Ben bir duş alsam olur mu? Tabii ki. Peabody elini hafifçe yatağa vurup ayağa kalktı. Suyun ısınması biraz zaman alıyor. Olsun, acelemiz yok. Erkek kardeşi çantasını alıp da banyoya girdiği zaman Peabody Charles Monroe'yu aradı ve onun çalıştığı bölüme bu akşamki randevularının iptal olduğunu belirten bir mesaj bıraktı. Ne kadar akıllı, açık fikirli ve yetişkin gözükürse gözüksün, Peabody sevgilisiyle olan düzensiz ilişkisini erkek kardeşinin benimseyebileceğini sanmıyordu. Oysa kardeşinin bu ilişkiyi ne denli anlayabileceğini bilecek olsa çok şaşırırdı. Duşun altına girip sıcak suyun yorgunluğunu silmesine izin verdiği esnada Zeke de başlayamayan bir ilişkiyi düşünüyordu. Bir kadını düşünüyordu. Kendi kendine bu kadını düşünmeye hakkı olmadığını tekrar ediyordu. Evli ve Zeke'e siparişi veren kadındı. Onu başka biri olarak düşünmeye hakkı yoktu. Kadını çok yakında yeniden göreceği için umutlanmaya ise hiç hakkı yoktu. Ancak yüzünü aklından çıkaramıyordu. Tam bir güzellik abidesi. Hüzünlü gözler, yumuşak bir ses, vakur bir duruş. Kendi kendine bunun aptalca, hatta çocukça bir tutku olduğunu söyledi. Son derece uygunsuzdu böyle bir şey. Fakat burada tek başınayken, yani dürüstlüğün en değerli olduğu böylesine yalnızlık içerisindeyken, ısmarlanan dolapları yapmak üzere doğuya yaptığı yolculuğun başlıca sebebinin bu kadın olduğunu itiraf etmekten başka bir seçeneği yoktu. Onu tekrar görmek istiyordu. Bu istek ne kadar utanç verici olsa da istiyordu. Her şeye rağmen istediklerinin hepsine sahip olabileceğine inanan bir çocuk değildi. Kadını kendi memleketinde, kocasıyla birlikte görmek ona iyi gelecekti. Bu tanışmaya yol açan koşulların böylesine bir sevdaya neden olduğunu düşünmekten hoşlanıyordu. Kadın o zamanlar yalnız, yapayalnızdı ve sıcak çöl güneşi altında çok narin, çok güzel ve çok hoş gözüküyordu. Ne var ki burada durum farklı olacaktı. Çünkü burada kadın da farklı olacaktı. Zeke'in kendisi de öyle olacaktı tabii. Kadının kendisinden istediği işi yapacaktı sadece. O kadar hasretle özlediği ablasıyla zaman geçirecekti. O kadar özlemişti ki onu, kalbine ağrılar bile girmişti. Ve en sonunda ablasını ailesinden koparan şehri ve işleri de görmüş olacaktı. Şimdiden itiraf edebilirdi. Şehir onu büyülemişti. Havluyla kurulanırken, küçük buğulu pencereden şehri görmeye çalıştı. Gördüğü flu ve kısıtlı manzara bile damarlarındaki kanın daha hızlı akmasına yetmişti. O kadar çok şey var ki bu şehirde, diye düşündü. Belki de ailesinin birkaç yıl önce Arizona'ya tekrar yerleştiği günden beri alıştığı engin çöllerden, ulu dağlardan, büyük arazilerden yoktu burada. Ama New York'ta her şey küçük bir yerde yoğunlaşıp iç içe geçmişti. Görmek ve yapmak istediği o kadar çok şey vardı ki, üzerine temiz bir gömlek ve kot pantolon geçirdiği gibi plan yapmaya başladı. Oturma odasına adımını attığında, planlarını uygulayabilmek için sabırsızlanıyordu. Ablası odayı toparlamakla meşguldü. Zeke gülümsedi. ''Bana misafirmişim gibi davranıyorsun. Şey, Peabody bulabildiği bütün cinayet ve katliam disklerini, dosyalarını kaldırmıştı. Bu kadarı yeterliydi. Kardeşine bir bakış atıp göz kırptı. ''Vay be!'' diyebildi kendi kendine. Onu ilk gördüğü zaman, mutluluktan havaya uçarken acaba niye hiç dikkatini çekmemişti? Kardeşi büyümüştü. Çok yakışıklı görünüyorsun. Kocaman olmuşsun. Temiz bir gömlek giydim işte. Evet, biraz meyve suyu ya da çay ister misin? Ah, aslında ben dışarı çıkmak istiyorum. Kendime bir tane New York rehber aldım. Yolda gelirken inceledim. Sadece Manhattan'da kaç tane müze var biliyor musun? Hayır, fakat eminim sen biliyorsundur. Resmi ayakkabılarının içerisinde Peabody'nin parmakları kıvrılıp bükülmüştü. Ayakları birazdan büyük bir antrenmana çıkacaktı. Ben üzerimi değiştireyim gideriz. Aradan bir saat geçtikten sonra ayakkabısının havalı tabanlığına, pantolonunun yumuşak ve kalın yününe ve de kışlık paltosuna şükran duyuyordu Peabody. Zeke sadece müzelerin peşinde değildi. Her şeyi görmek istiyordu. Zeke, seyahat için paraya kıyıp da satın aldığını söylediği cep ünitesiyle video çekiyordu. Peabody sokak hırsızlarına karşı gözlerini dört açmamış olsaydı, Zeke şimdiden en az 10 kere dolandırılırdı. Kendisine dikkat etmesi, işaret ve tedbirleri ezberlemesi konusunda ne kadar nasihat ettiyse de Zeke sadece tebessüm etmekle yetinip kafasını sallamıştı. Birlikte Empire State binasının tepesine çıkarak Peabody'nin kulak uçları uyuşuncaya kadar dondurucu ve acı rüzgarda dikildiler. Tabii bu sırada Zeke'in solgun gri gözleri buranın muhteşemliğiyle parıldamıştı. Birlikte Met'i turladılar. 5. cadde boyunca vitrinlere baktılar. Turistik keşif balonlarını izlediler. Ve Zeke'in kaykaylı satıcıdan satın almak için ısrar ettiği fiyonk biçimli tuzlu krakerlerden yediler. 3 saattir durmadan şehirde yürüdükleri için baldır kasları şimdiden acıyordu. Peabody, Rockefeller Center'daki buz pateni pistinde kaymaya yalnızca kardeşine duyduğu derin sevgi ikna edebilirdi. Öyle de oldu. Bütün bunlara rağmen Zeke, ablasına şehirden ve şehrin sunduğu olanaklardan büyülenmenin nasıl bir şey olduğunu yeniden hatırlattı. Onun bu şaşkın halini gören Peabody, zamanla bakmayı unuttuğunu fark etti. Paltosunun cebine koyduğu rozeti, kendilerini soymaya kalkan keskin gözlü bir hırsıza göstermek zorunda kaldıysa da bu keyiflerini kaçırmamıştı. Erkek kardeşini en sonunda sıcak bir şeyler içip atıştırmak için mola vermeye ikna edene kadar bu şehirde neler yapıp neler yapmaması konusunda onu bilgilendirmenin zorunlu olduğuna karar vermişti. Çalışmadığı zamanların büyük kısmında Zeke'in tek başına olacağını biliyordu. 23 yaşında olabilirdi. Ancak Zeke, arkadaşım dediği insana 5 yaşında bir çocuk gibi safça güven duyardı. Zeke, Peabody ellerini mercimek çorbasının üzerinde ısıtırken menüde gözüne çarpan soya fasulyeli hamburgeri aklından çıkarmaya çalışıyordu. Zeke, ben işteyken senin ne yapacağın hakkında konuşmamız gerekiyor. Dolap yapıyor olacağım. Evet ama benim mesai saatlerim... Peabody belli belirsiz bir mimik yaparak devam etti. Benim mesai saatlerim hiç belli olmuyor. Yalnız başına çok zaman geçireceksin. Bu nedenle beni merak etmen gerekmez. Zeke ablasına gülerek kaşığını çorbasına daldırdı. Daha önce de evden ayrıldığım olmuştu. Ancak hiç buraya gelmemiştin. Zeke arkasına yaslanarak dırdırcı ablalara karşı erkek kardeşlerin yedekte tuttuğu kızgın bakışlardan Peabody'ye attı. Paramı ön cebimde taşıyorum. Uygunsuz tipli satıcı adamlarla konuşmayacağım. Her ne kadar zevkli gözükse de 5. caddede oynadıklarını gördüğümüz iskambil oyunlarını da oynamayacağım. Zaten onlar 3 kağıtçı, kazanamazsın. Olsun, yine de eğlenceli gözüküyordu. Fakat Zeke yine de buna üzülmezdi. Özellikle de ablasının kaşlarının arasında kızgın bir çizgi oluşturabildiyse. Metroda da insanlarla dostluk kurup muhabbet etmeyeceğim. Evet, özellikle de ava çıkmış bir esrarkeşle. Peabody gözlerini döndürerek devam etti. Aman tanrım Zeke, herifi gördün, resmen ağzı köpürüyordu. Her neyse, eliyle bu konuyu uzaklaştırmıştı sanki. Boş zamanlarında kendini eve kapatmanı beklemiyorum senden. Yalnızca dikkatli olmanı istiyorum. Burası harika bir şehir ama insanla besleniyor. Bu şehir seni de yesin istemiyorum. Tamam, dikkatli olurum. Bir de sakın turistik mekanların dışına çıkayım deme ve cep linkini de yanından ayırma, olur mu? Olur anneciğim. Zeke bir kez daha ablasına sırıttı. O kadar genç duruyordu ki Peabody'nin kalbi tekledi. Söyle bakalım, havadan Manhattan turu yapmaya hazır mısın? Elbette. Ablası ürpermek yerine tebessüm etmeyi başarabilmişti. Peki o zaman, burada işimizi bitirelim de. Peabody acele etmeden çorbasını içiyordu. Bu sözüne ettiğin işe ne zaman başlaman gerekiyor? Yarın, ayrılmadan önce her şeyi ayarladık. Yaptığım planları, tahminleri onayladılar. Ulaşım ve harcamalarım için de para ödediler. Arizona'da tatildeyken senin işlerini gördüklerini söylemiştin değil mi? Evet, o Arizona'dayken gördü. Kadını düşünmek Zeke'in kalp atışlarını biraz daha hızlandırmıştı. Camelback müşterek sanatları için yaptığım oymalardan birini satın almıştı. Daha sonra o ve Sylvie, herhalde Sylvie ile tanışmamıştın sen, kendisi bir cam ustasıdır. İşte o gün Sylvie oradaymış. Benim ne gibi dolaplar ve tezgahlar tasarlayıp yaptığımdan, sergiler düzenlediğimden söz etmiş. Daha sonra da Bayan Branson kocasıyla birlikte bir marangoz aradıklarını söylemiş. Böylece, ne? Peabody'nin kafası yukarı kalkmıştı. İşte marangoz arıyorlarmış ve, hayır o değil, adı ne dedin? kardeşinin elini kavrayarak aşağıya doğru bastırdı. Branson mı dedin? Evet, doğru. Siparişi Branson'lardan aldım. Bay ve Bayan B. Donald Branson. Branson oyuncak ve aletleri şirketinin sahibidir kendisi. İyi aletler yapıyorlar. Ah! Peabody kaşığını masaya koydu. Kahretsin Zeke! Tamircinin mekanı, temizlik ve düzeniyle ünlü olmayan bir bölgede pis bir leke gibi duruyordu. 9. caddenin hemen biraz ötesinde tünel girişinden ancak bir blok uzakta olan tamircinin yeri, güvenlik demirleriyle kaplanmış, ses alıcıları ve gözetleme lensleriyle donatılmış ve bir hamam böceği sıcaklığına sahip, yıkık dökük bir girişe sahipti. Tek yönlü penceresi, önünden geçenlere kirli siyah renkte bir manzara sunuyordu. Karmaşık bir kilit dizisiyle perçinlenmiş olan kapı, güçlendirilmiş çeliktendi. Üstündeki polis mührü şaka gibi duruyordu. Bölgede aylak aylak dolaşmakta olan insanlar, kendi işlerine bakmaları gerektiğini anlamışlardı. Zaten işleri de genelde pencereden evlere girip hırsızlık yapmaktı. Evie fark eder etmez, yapacak başka bir iş bulmak ve bu işi de başka bir yerde yapmak zorunda kalmışlardı. Eve, polis mühürlerini iz bırakmadan açmadaki maharetini kullandı. Kanıt toplama ekibinin kapıdaki kilitleri mühürle birbirine bağlamadığını görünce rahatlamıştı. En azından şifrelerini kırmakla zaman harcamak zorunda kalmayacaktı. Bu, Eve'in aklına Rourke'u getirdi. Onun bu kilitleri ne kadar sürede çözebileceğini merak ediyordu. Kocasının kilitleri çözüşünü izlemek aslında hoşuna gidebilirdi. Bu yüzden içeri adımını atıp kapıyı arkasından kaparken surat astı. Kokuyor. Çok pis değil ama yine de fena, diye düşündü. Ter, yağ, bayat kahve ve idrar kokusu. Bütün ışıklar açılsın emrini vermesiyle birlikte, Eve, ortamı kaplayan ani parlaklık yüzünden gözlerini kıstı. Atölyenin iç kısmı, dış kısmından daha neşeli sayılmazdı. İçerideki sandalyelerden teki bile herhangi bir müşteriye oturup rahatlaması için telkinde bulunacak türden değildi. Yeşil bebek kusmuğu rengindeki zemin, onlarca yıllık yıpranmışlığın kirini pasını taşıyordu. Yürürken yere yapışan çizmelerine bakarak yerleri silmenin merhum tamircinin öncelikli işleri arasında pek olmadığını düşündü. Duvarlardan birini kaplayan gri metal raflar, bütün mantık bilimine meydan okuyacak bir sistem içerisinde tıka basa doldurulmuştu. Çeşitli onarım ya da üretim basamaklarındaki mini ekranlar, güvenlik kameraları, porta linkleri, masa günlükleri, iletişim ve eğlence sistemleri beraberce büyük bir kalabalık oluşturuyordu. Odanın öteki tarafında başka birçok ünite daha vardı. Eve, bunların tamamlanmış cihazlar olduğunu düşündü. Zira hemen üst taraflarındaki elle yazılmış tabelada cihazların 30 gün içerisinde teslim alınması gerektiği, aksi takdirde müşterinin ürüne karşı olan yükümlülüğünü yerine getirmemiş olacağı konusunda uyarıda bulunuluyordu. Eve, en fazla 4,5 metre genişliğindeki bir odanın içerisinde 5 tane kredi verilmedi notu saydı. Tamircinin mizah anlayışı, daha iyi bir kelime bulunamazdı çünkü, kasiyer tezgahının üzerinde asılı duran kuru kafadan belli oluyordu. Kuru kafanın sarkık çenesine bağlı olan levhada şöyle yazıyordu. Son atölye hırsızı. Eve, evet bu bayağı komikmiş diye mırıldanarak pufladı. Kahretsin, burası da beni ürpertemedi diye düşündü. İçerideki tek pencere arkasındaydı ve demir çubuklarla örtülmüştü. Tek dış kapı kilitlerle kaplıydı. Kafasını yukarı kaldırarak güvenlik monitörünü inceledi. Monitör çalışır halde bırakılmıştı. Bütün sokağı gösteriyordu. İç mekanı gösteren başka bir monitörün kristal ekranındaysa Eve kendini inceleyebiliyordu. Tamirci izin vermediği sürece kimse içeri giremezmiş diye düşündü. Eve, New Jersey polis teşkilatındaki Sally'den iç ve dış mekanın güvenlik kayıtlarını içeren diskleri istemek üzere not aldı. Tezgahın yanına geçti. Buraya yerleştirilmiş olan bilgisayarın artan parçalardan üretilmiş, çirkin ve melez bir bilgisayar olması dikkatini çekmişti. Her halükarda diye düşündü. Bu bilgisayar benim polis merkezindeki bilgisayarımdan çok daha hızlı, etkili ve güvenli çalışıyordur. Bilgisayar açılsın. Bir değişiklik olmaması üzerine Eve kaşlarını çatıp bilgisayarı elle açmayı denedi. Ekran titrekçe parıldadı. Uyarı. Bu ünite bir arıza halinde kendini otomatik olarak durduracak şekilde koruma altına alınmıştır. 30 saniye içerisinde uygun şifreye girin ya da konuşmacı tanıma sistemimizle sizi tanımamız için bir ses çıkarın. Aksi takdirde bilgisayarın başından ayrılın. Eve bilgisayarın başından ayrıldı. Acaba elektronik dedektiflik bölümünün şefi Feeney'in bu bilgisayarı kurcalamak için zamanı ve gönlü olur muydu, görecekti. Tezgah üzerinde yağlı parmak izlerinden, kanıt toplama ekibinin geride bıraktığı donuk lekelerden ve bir de Eve'in tanımlayamadığı elektronik parçalardan başka bir şey yoktu. Arka tarafa açılan kapının şifresini kırarak tamircinin ana atölyesine adımını attı. Herif birkaç küçük cin kullansaymış bari diye düşündü. İçerisi etrafa dağılmış düzinelerce elektronik cihaza ait çeşitli kemik ve sinirlerle panayır yerini andırıyordu. Aletler ya çengellere asılmış ya da fırlatılıp atıldıkları yerlerde kalmıştı. Mini lazerler, hassas cımbızlar ve bir saç telinden çok az daha geniş uçları olan tornavidalar. Burada mı saldırıya uğradı yoksa başka bir odada mı? Bunları merakla düşünürken yerdeki bir monitörün kasasına ayağıyla hafifçe vurdu. Ancak Eve göre tamircinin saldırıya uğradığı yer burası değildi. Tamirciyle yalnızca birkaç kez görüşmüş ve onu birkaç yıldır görmemişti. Ama hem atölyesinin hem de kendisinin sürekli dağınık ve pasaklı olduğunu hatırlayabiliyordu. Kaldı ki tamirci izin vermediyse zindanına girememişlerdir diye mırıldandı. Kafasının üstündeki diğer monitörlere göz gezdirerek zaten adam ciddi şekilde paranoyakmış diye düşündü. Atölyenin her santimetre karesi ve dışarısının birkaç metrelik kısmı 7 gün 24 saat gözlem altındaydı. Hayır, adamı içeriden alıp götürmemişler diye karara vardı. Eğer Ratson'un dediği gibi büyük bir paniğe kapılmışsa her zamankinden daha dikkatli davranmıştır. Yine de tamirci kendisini içeri kilitleyip beklemeye koyulmakla yeterince güvende hissetmemişti kendini. Bu nedenle bir arkadaşını yanına çağırmıştı. Eve, ilerideki ufak odaya geçerek tamircinin oturma odasındaki dağınıklığı inceledi. Sararmış çarşaflı bir karyola, üzerinde idareten yapılmış bir haberleşme santrali olan bir masa, kirli çamaşırlar ve son olarak da duş bölmesiyle tuvaleti anca içine alabilmiş daracık bir banyo. Küçük mutfağın durumu daha iyiydi. İçeride tam donanımlı bir oto aşçı ve de tıka basa doldurulmuş mini bir buzdolabı vardı. Konserveler ve kuru gıdalar, evin beli yüksekliğindeki bir duvarın raflarındaydı. Şu işe bak yahu, adam bir uzaylı saldırısına bile hazırlıklıymış. Neden saklanmak için dışarı çıksın ki? Eve kafasını sallayarak baş parmaklarını ceplerine soktu ve yürüyerek küçük bir daire çizdi. İçeride hiçbir pencere ve kapı bulunmuyor diye açıklamada bulundu kendisine. Adam lanet olası bir kutu içerisinde yaşıyordu. Eve yatağın karşısındaki monitöre bakarak 9. caddedeki trafik akışını izledi. Hayır diye düzeltti. İşte onun penceresi bu monitörler. Gözlerini kapadı ve görünüşünü hatırladığı kadarıyla onu burada hayal etmeye çalıştı. Korkuyordu. O yüzden hızlı hareket etmiştir, diye düşündü. Sadece gerekli şeyleri yanına almıştır. Eski bir asker, nasıl hızlıca toparlanıp kaçması gerektiğini biliyordu. Birkaç kıyafet, biraz da para almıştır. Lakin cesedi bulunduğunda saklanan bir adama göre az miktarda para çıkmıştı üzerinden, diye hatırladı. Evet, hiç yeterli değildi. Açgözlülük, diye düşündü. Adamın bir diğer özelliği de buydu. Müşterilerini kazıklar ve kazandığı parayı biriktirirdi. Nakit, kredi ya da banka ve komisyoncu maymuncukları. Hepsini kabul ederdi. Peki çantası neredeydi? Yanına bir çanta almış olmalıydı. Baş parmaklarını ön ceplerine çengel gibi asarak o da nehirde olabilir diye karar verdi. Parası da olmalı diye sesli düşündü. Parasını evini dekore etmek veya kişisel temizlik ve gelişimi için harcamadığı gün gibi ortada. O halde tamircinin mali durumuna da göz atması gerekiyordu. Kendisine bir çanta hazırlıyor, sonra da saklanıyor diye düşündü tekrar. Çantanın içine ne koymuş olabilir? Bir cep link ve bir de PPC, dipnot, el bilgisayarı almıştır yanına. Tabii günlükleriyle bağlantılarını da almak istemiştir. Bir de silahlarını elbette. Eve dışarı çıkarak tezgahın altını karıştırdı. Açılır kapanır parmaklıklı boş bir rafla karşılaştı. Eğildi ve gözlerini kısarak demir rafı incelemeye koyuldu. Acaba yaşlı piç gerçekten yasa dışı patlayıcı mı imal etmişti? Acaba bu rafın üstünde silah mı saklıyordu? Eve kanıt toplama ekibinin raporunu kontrol ederek el koydukları bir silah olup olmadığına bakacaktı. Nefes verdi ve rafı eline alarak ayağa kalktı. Kent savaşları sırasında ordu malı bir patlayıcının neye benzediği hakkında hiçbir fikri yoktu. Derken içini çekerek rafı delil poşetine soktu. Ordu malı patlayıcıyı nereden bulacağını biliyordu. 6. ayrımın sonu. Sayfa 67. Devamı 7. ayrımda.